Altın.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Savaşçı Doğan Cüceloğlu, Sistem Yayıncılık, okuyan Feyza Çağlar. Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için savaşçı Doğan Cüceloğlu. E.E. Cummings der ki, seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmez. Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için savaşçı kitabında böyle bir savaştan söz ediyoruz. Söz ediyorum değil, söz ediyoruz. Çünkü kitabı Arif Bey ile beraber oluşturduk. Arif Bey kimdir? Arif Bey bu kitapta benimle konuşan bir sınıf öğretmeni. O beni bulmadı. Aslında ben onu buldum. Uzun zamandır öğretmenlere ulaşmak, onlarla bir diyalog başlatmak gereksinmesi duyuyordum. Arif Bey'i böyle bir arayışın sonucunda buldum. Arif Bey'in yüreğinde sıkıntı var. Çabalıyor. Anlamak istiyor, yapmak istiyor. Destek bulamıyor. Ve yalnız. Doğan Cüceloğlu. Sistem Yayıncılık, bilgi ve sevginin temel değerler olduğu bir öğrenme ortamı oluşturmak için vardır. Bir anı ve sunuş. Ben 7 yaşında okula başladım. İlk gün öğretmen bir oğlanı cetvelle dövdü. Kıpır kıpır yerinde duramayan, bugünkü bilgiler çerçevesinde büyük bir olasılıkla hiperaktif tanısı konulacak olan Şükrü adında ufak bir oğlan çocuğu. Çok korktum. Ertesi gün hastalandım, sıtma oldum. Sarhoş iğnecinin iğnesi sinire geldiği için ayağım kurudu. Zayıfladı ve topal oldum. O yıl okula gidemedim. Rahmetlik annem bacağıma aylarca sıcak kepek lapası sardı. Geceler boyunca kan yürüsün diye o bacağımı ovdu. Ve ayağıma kan yürüdü, can geldi. 9 ay sonra topal aksak ben yine yürümeye başladım. Ertesi yıl 8 yaşında korkarak okula gittim. İlk günü güler yüzlü, sıcacık bakışlı bir öğretmen bizimle beraber çocuk şarkıları söyledi. "Aferin çocuklar, ne güzel söylediniz," dedi. Ve benim başımı okşadı. Gözümün içine baktı, gülümsedi. Son dersten sonra eve koşarak gittim. Yolda coşkuyla şöyle bağırdığımı hatırlıyorum. "Ben okulumu seviyorum, ben okulumu seviyorum." 2 yıl sonra annem öldü. Okula gittiğimde yine aynı öğretmenin başımı okşadı, gözleri nemliydi. Şimdi ben 61 yaşındayım ve bu satırları yazarken gözlerim nemli. Öğretmenimi özledim. Ne mutlu bana ki öğretmenimin sağlığında ona bu kitabımı armağan etme fırsatını buldum. Sevgili öğretmenim Muazzez Aktolga, bu kitabı size sunmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Öğretmenim benim yine başımı okşa, yine gülerek bak yüzüme, yine beraber şarkı söylet bize. Sizin sevgi dolu sözlerinize ve takdir dolu bakışlarınıza hep ihtiyacım oldu. Onların yeri başka. Kimse öğretmen gibi bakamıyor, kimse öğretmen gibi sevemiyor. Sizin sevginiz bir başka öğretmenim. Yazar hakkında. Doğan Cüceloğlu İçel'in Silifke kasabasında doğmuş, ilk ve ortaokul öğretimini orada yapmıştır. Silifke'de o yıllarda lise olmadığı için lise eğitimini Ankara ve Kırklareli'nde ağabeylerinin yanında tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden lisans diplomasıyla mezun olmuş ve University of Illinois, Campanic Urbana'da dil psikolojisi alanında doktora yapmıştır. Türkiye'de İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış ve bir yıl Fulbright araştırma bursuyla University of California, Berkeley'de bulunmuştur. Doğan Cüceloğlu'nun uzmanlık alanı algılama, öğrenme ve dil psikolojisidir. Türkçe ve İngilizce yayınlarının birçoğunu iletişim konusunda yapmıştır. Bu yayınlar aynı toplumda yetişmiş insanlar arasındaki ilişkileri olduğu kadar farklı toplum ve kültürlerde yetişmiş kişilerin iletişim ilişkilerini de kapsar. Doğan Cüceloğlu halen California State University Fullerton'da ABD görevli olmasına rağmen kitaplarını Türkçe yayınlamaya devam etmektedir. İnsan ve Davranışı 1991, Yeniden İnsan İnsana 1991 ve İçimizdeki Çocuk 1992 adlı kitapları Remzi Kitabevi, İyi Düşün Doğru Karar Ver 1993, Yetişkin Çocuklar 1994, İçimizdeki Biz 1996 ve Anlamlı ve Coşkulu Bir Yaşam İçin Savaşçı 1999 adlı kitapları da Sistem Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Yazar Cumhuriyet Bilim Teknik ve başka Türkçe dergilerde de değişik konularda makaleler yayınlamaktadır. Yazar ayrıca Sistem Yayıncılık tarafından başlatılan ve insan gelişimini konu alan Geliştiren Kitaplar dizisine de editörlük yapmaktadır. İçindekiler. Sunuş. İçindekiler, teşekkür, ön söz, arayış, uyanış, niyet, geleceği yaratmak, güç, sorumluluk, ölüm bilinci, değişim, bitmemiş işler, savaşçı olmak için, gözden geçirme, devam edelim, kavramlar sözlüğü, kaynaklar, kavram buldurusu, okurların düşünceleri. Teşekkür. Elinizdeki kitabın ilk müsveddesini kafasına ve gönlünün zenginliğine inandığım, yakın bildiğim, nazım geçen arkadaşlarıma verdim. Saatlerini verdiler, kitabın müsveddesini gözden geçirdiler, düzeltmeler yaptılar ve önerilerde bulundular. Elinizdeki kitap onların düzeltmeleri ve önerileriyle çok daha akıcı ve okunabilir hale geldi. Bu kişilerin önerileriyle kitap o kadar iyileşti ki şimdi ilk müsveddeyi göstermekten utanırım. Katkıları bu derece büyük oldu. Filizlenirken, kitabın ilk tohumlanmasını ve filizlenmesini izleyen ilk müsveddeleri süratle gözden geçirip beni yüreklendiren gönül dostum Yıldız Hacı Evliyagil oldu. Nurdoğan Arkış, kitabın oluşumuna katkıda bulunmak için tatilinden zaman ayırdı. Duygu Karaca, oğlu Can'la beraber geçireceği zamanın bir kısmını kitaba verdi. Yolculuk başladı. İlk çalışmalardan sonra ortaya çıkan müsveddeyi büyük bir sabır ve titizlikle gözden geçiren, notlar alarak bana düşüncelerini bildiren, onunla yetinmeyip ayrıca mektup yazan dostlarımın isimlerini alfabetik sırayla veriyorum. Aclan Acar, Ahmet Uyar, Anıl Adanalı Koçbeker, Ataman Onar, Aylin H. Menkü, Aynur Yılmaz, Beşir Özmen, Çayhan Dervişoğlu, Funda Andırın Çar, Hadi Sağın, İksem Bilge, İmge Kiner, Mehmet Ali Güçray, Naime Çakmak, Nejat Bilginer, Nur Karaalp, Ömer Uzun, Özgür Çetinel, Rasim Akpınar, Reşat Atalar, Rüçhan Çandar, Sami Cüceloğlu, Tanju Akdeniz, Tanol Türkoğlu, Yavuz Durmuş, Yeşim Dervişoğlu, Yusuf Karabulut. Ve Yayın Evi. Sistem Yayıncılık'tan Şermin Yenice ve Erdoğan Yenice birçok kez kitabı gözden geçirerek içerik, biçim, organizasyon ve teknik ayrıntılarda yardımcı oldular. Erdoğan Yenice İstanbul'un değişik kahvehanelerini benimle gezerek Arif Bey ile buluşmalarımızın geçtiği yerleri tasvirlememe yardımcı oldu. Kitabın sayfa düzenlemesinde Zehra Doğan, kapak tasarımında Murat Efe ve tanıtım aşamasında Betül Çelik'in değerli katkıları oldu. Etalar. Kitabın büyük bir kısmını yazın Kaliforniya'da yazdım. Maalesef ben çocuklarıma vermem gereken zamandan çaldım. Ama kızlarım Ayşen ve Elif, oğlum Timur, etalar, bana anlayış gösterdiler ve desteklerini esirgemediler. Yazarlar. Daha önceki bir kitabımda da belirttiğim gibi, her yazar çağının çocuğudur ve kendinden önce gelenlerin yetiştirmesidir. Kaynakta verdiğim yazarların bu kitabın içeriğine büyük katkıları olmuştur. Ve teşekkür. Elinizdeki kitap yukarıda sözünü ettiğim kişilerin çabaları ve katkılarıyla benim tek başıma yapabileceğimden daha kaliteli oldu. Yukarıda adı geçen dostlarıma sadece kendi adıma değil, okurlarım adına da içtenlikle teşekkür ediyorum. Ön söz. Bu kitap E.E. Cummings der ki, seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmez. Kitapta bu tür bir savaşçıdan söz ediyoruz. Söz ediyorum değil, söz ediyoruz. Çünkü kitabı Arif Bey ile beraber oluşturduk. Birinci bölümde arayıştan söz ediyoruz. Anlamını yitiren bir yaşamın temel sorunu, kendi yaşamının dansını yapamamaktır. Mış gibi yaşamaktır. Arayışa geçmek zamanı gelmiştir. Farkına varınca uyanış başlıyor. İkinci bölümde uyanıştan söz ediyoruz. Kişi ancak uyandıktan sonra daha önce uyuyor olduğunu kavruyor. Uyuyan uyuduğunu bilmezse gördüğünü rüya olduğunu anlayamaz. Peki ne yapalım şimdi? Niyet edelim. Üçüncü bölümde niyet etmekten söz ediyoruz. Neye niyet edeceğiz? Anlamlı ve coşkulu bir yarın yaratmaya. Peki nasıl yaratacağız bu yarını? Kişisel bütünlük içinde bildiğimizi bilerek, bilmediğimizi bilmediğimizin farkında olarak, ikisi arasındaki farkın bilincinde gerçeğe sürekli saygılı olarak. Dördüncü bölümde kişisel bütünlük içinde yarını yaratmaktan söz ediyoruz. Yarını yaratmak için güçlü olmak gerekir. Gücümüz nereden gelecek? Kim olduğunu bil diyoruz. Kişinin gerçek gücü orada ve devam ediyoruz. Nasıl konuşacağını bil. Kiminle, neyi, nerede, ne zaman ve nasıl konuşacaksın? Ve en önemlisi niçin konuşacaksın? Bil. Beşinci bölüm bu tür bilmekten söz ediyor. Yaşam kimin sorumluluğu? Kimine göre ana babanın, kimine göre evlendiği eşinin, kimine göre komşusunun, kimine göre onu çalıştıran şirketin, kimine göre devletin sorumluluğu. Kimine göre ise yaşamda sorumluluk diye bir şey yok. Altıncı bölümde savaşçının sorumluluğundan söz ediyoruz. Şimdi ve şu anı yaşama tembelliği neden bu kadar yaygın? Neden görmeyiz bize bakan gözleri? Neden kırarız gönülleri? Neden pişmanlıklar içinde yuvarlanır gideriz? 7. bölümde bu soruların yanıtını savaşçının ölüm bilincini içinde irdeliyoruz. Peki bu sıradan insan kaybolmuş güçsüz insan savaşçı olabilir mi? Evet. Nasıl? Değişerek. Nasıl değişir? Farkına vararak ve farkına vardığını yaşayarak. 8. bölümde bu değişimden söz ediyoruz. Yaşandıkça ağırlaşan, yükü artan bir yaşam içinde değişime nasıl cesaret edilir? Bitmemiş işleri bitirerek. 9. bölümde sizi bitmemiş işlerle tanıştırıyoruz. Bitmemiş işler bitmeden gücümüzü kazanamayız. Şimdi ve şu anın tembelliğinden kurtulamayız. Örnek mi istiyorsunuz? 10. bölümde Don Juan savaşçı olmanın güçlü örneklerini veriyor. 11. bölümde konuştuklarımızı bir gözden geçiriyoruz. Arif Bey kimdir? Arif Bey bu kitapta benimle konuşan bir sınıf öğretmeni. O beni bulmadı. Aslında ben onu buldum. Uzun zamandır öğretmenlere ulaşmak, onlarla bir diyalog başlatmak gereksinmesi duyuyordum. Arif Bey'i böyle bir arayışın sonucu buldum. Arif Bey'in yüreğinde sıkıntı var. Çabalıyor, anlamak istiyor, yapmak istiyor. Destek bulamıyor ve yalnız. Bazen bilgece, bazen şaşılacak derecede basit sorular soruyor. Niye? Çünkü Arif Bey okuru düşünüyor. Ne zaman konu karmaşıklaşıp ipin ucu kaçıyor gibi görünüyorsa soru basitleşiyor. Arif Bey'in bütün amacı siz okuyucuya yardımcı olmak. Onun için ara sıra tutarsız görünebilir, affola. Bu kitap kimin için yazıldı? Anlamlı ve coşkulu bir yaşam sözü size bir şey ifade ediyorsa o yönde öğrenmek, o yönde değişmek, eylem içinde olmak istiyorsanız bu kitap sizin için yazıldı. Daha önceki kitaplarımda açıkladığım, irdelediğim kavramları burada yinelemedim. İlgilenen okuyucu diğer kaynaklardan bulabilir diye düşündüm. Sen ve siz. Arif Bey ile konuşmalarımda ona bazen sen diye hitap ediyorum, bazen de siz. Kitapta sen ve siz konusunda tutarsızlık görebilirsiniz. Bu tutarsızlığı gidermek üzere kitap üzerinde çalışırken, kitabı gözden geçiren arkadaşlarımdan biri, Ataman Onar, bu farklılığın tesadüfen olmadığını, o andaki duygusal dinamikler içinde doğal olarak oluştuğuna dikkatimi çekti. Kendine özgü söyleyişiyle, ''Abi hoca birine sen diyorsa onun kerameti vardır. Hoca, siz dediği zaman kork.'' diye algılayışını belirtti ve bu farklılığın kitapta kalmasını önerdi. Ben de öyle yaptım. Davet. Kitabın sonunda size bir davet var. Bu kitap size bir anlam ifade ettiyse, yayın evi ve benimle düşüncelerinizi kısaca paylaşmanızı istiyorum. Bu kitabın müsveddesini okuyan birkaç kişinin düşüncelerini kitabın arkasında, okurların düşünceleri başlığı altında bulacaksınız. Bölüm 1. Arayış. Seminer sonrası beni kapıda yakaladı. Yüzünde heyecan, gerginlik, mutluluk ve kaygı birbirine karışmıştı sanki. Göz göze geldik. ''Hocam bir sorum vardı, acaba bana birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz?'' Gözlerimiz birbirini anladı. Onlar anlaştıktan sonra istekler genellikle olumlu yanıtlanır. Ben de öyle yaptım. ''Birkaç dakika ayırabilirim.'' Gözlerimiz birbirine güldü. Onun gözünde bir sıcaklık, bir arayış, bir özlem vardı. ''Ben öğretmenim. Öğretmenliğe inanıyorum ama mutsuzum. Sizin tüm kitaplarınızı okudum, sizinle konuşmak istiyorum. Adınız?'' Adım Arif efendim. Arif Okurer. Dediğim gibi sınıf öğretmeniyim. Öğretmenliği istediğim için seçtim. Ama şimdi öğretmenliği seçtiğim için kendimi biraz aptal hissediyorum. Kaybolmuş gibiyim ve neden aptal hissettiğimi, neden kaybolmuş hissettiğimi de tam bilmiyorum. Bu kadar kestirmeden ve yalın bir dille anlam arayışın anlatışı beni etkilemişti. Karşımda yaşamı anlamsızlaşmadan yakalamak isteyen, çabalayan ama neyi nasıl yapacağını pek bilemeyen birini görüyordum. Arif Bey, bu birkaç dakika içinde konuşulacak konu mu? Doğan Bey, size ulaşmak zor. Bu benim tek fırsatım. Size mektup yazdım ama cevap alamadım. Birkaç dakika için bile olsa konuşmak isterdim. O kadar bunalıma girdim ki bütçemi zorlayarak psikoloğa gittim ama pek yararlanamadım. Anlıyorum. Konuşmamız gerektiğini görüyorum. Evet. Ama birkaç dakikadan daha uzun zamana gereksinmemiz var. Siz ne zaman derseniz ben istediğiniz yere gelirim. Yarın cumartesi, yarın öğleden sonra saat 2'de Kabataş'taki deniz otobüsü iskelesinin yanındaki çay bahçesinde buluşalım mı? Ben Üsküdar'dan geleceğim, bana uygun. Oldu, yarın saat 2'de buluşmak üzere. Gülümseyerek elimi sıktı, heyecanlıydı. Yüzünü mutlu bir ifade kaplamıştı. Onu daha yakından tanımak istediğimin farkına vardım. Arayış içinde olan insana pek kolay rastlamıyorum toplumumuzda. Benimle konuşmak isteyen insanların çoğu aslında bir başkasını nasıl değiştirebileceklerini soruyorlar. Kocam benimle iletişim kurmuyor, sizin kitaplarınızı okumasını söyledim, onları da okumuyor, ne yapmalıyım? Annem ve babam sürekli birbirleriyle kavga ediyorlar. Onların kavga etmemesi için ne yapabilirim? Çocuğumuzun öğretmeni öğrencilerini azarlıyor. Asık suratlı biri. Daha iyi bir öğretmen olması için ona ne söylemeliyim? Acaba öğretmeni değiştirmeli miyim? Karımın annesi burnunu bizim her işimize sokuyor. Karım bundan rahatsız değil ama ben rahatsızım. Ne yapayım, nasıl hareket edeyim de bizim kayınvalidenin işimize karışmasını önleyeyim? Tabii en sık sorulan bu memleketin insanını nasıl değiştireceğiz, nasıl adam edeceğiz hocam sorusu oluyor. Arif öğretmen bir başkasını değiştirmek için soru sormadı. Aslında bana soru sormadı. Yaşamının anlamsızlaştığının farkına vardığını, bu boşluğun içinde kıvrandığını söyledi. Bir arayış içinde olduğunu paylaştı. Arif öğretmeni sevdim. Arayış içinde olan insan benim için değerlidir. Bu insan bir öğretmen ise o zaman gözümde değeri bir kat daha artar. Ona zaman ayırmaya karar verdim. Yarın buluşacağımızı düşündükçe ben de heyecanlanıyorum. Cumartesi günü öğleden sonra saat 1:30'da evden çıktım. Akyol'dan Fındıklı'ya doğru aşağıya yürüyerek indim. Köşedeki sigorta şirketinin genel müdürlük binasının önündeki ışıklardan karşıya geçtim. Yüzüm denize dönük yürürken sağımda bir cami, önümde bir park ve parkın hemen içinde bir çocuk bahçesi yer alıyor. Kırık dökük salıncakları, yeşile boyanmış, oturacak yerleri kırık bankları var bu parkın. Banklar kırık olmasına rağmen yine de insanlar oturuyor üzerinde. Ana babalar çocuklarını sallıyor, bazı çocuklar kaydırağa tırmanıyorlar, kuşlar yerlerde yiyecek kırıntısı arıyor. Oldukça kuvvetli bir esinti çıkmış ve bu esinti sanki görünmez bir el gibi yerdeki kağıt parçalarını, plastik torbaları havalandırıp önüne katıyor ve görünmez sihirli bir el parktaki tüm çöpleri harekete geçiriyor. Kuvvetli esinti yere atılmış boş bir hamburger torbasını sürüklemeye başladı. 4 yaşlarında bir kız çocuğu torbanın arkasından koştu. Onu yakaladı ve kendisini gözleriyle takip eden, muhtemelen kendisinden 1 yaş büyük ağabeyine "Bak, McDonald's torbası ben buldum." diyerek övgüyle elindeki kağıt torbayı gösterdi. Ağabey bununla gerçekten ilgilendi. Üzeri resimli, parlak renkli, büyük yazıları olan göz alıcı bir torba olduğu için kıza gıpta ile baktı. Küçük kız ağabeyinden daha güçlü durumda olmaktan memnun, zafer kazanmış bir eda ile elindeki torba ona bakıyordu. Torbayla bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor ama ne yapacağını bilmiyordu. Ve ağabeyinin tekliflerine açık olduğu her halinden belliydi. Kahveye Arif Bey'den önce gelmiştim. Boğaza yakın bir masaya oturdum. Arif Bey'i görünce gülümseyerek ayağa kalktım, el sıkıştık. Arif öğretmen 30 yaşlarında açık renk saçlıydı. Hatta koyu saçlıların bol olduğu ülkemizde ona sarışın bile denebilirdi. Bıyığı saçlarının rengindeydi. İnce, bakımlı ve kibardı. Elindeki kitabı masamızın üzerine bıraktı. Yolda geçen zamanını kitap okuyarak değerlendirmiş olmalıydı. Oturduktan hemen sonra servis yapan genç geldi ve hiçbir şey söylemeden öylece yüzümüze baktı. Yüz ifadesi ve duruşuyla belli ki siparişimizi bekliyordu. 2 çay söyledik. Arif öğretmenin "Sizin ıhlamur içeceğinizi sanıyordum." sözleri üzerine ikimiz de gülümsedik. Deniz otobüsü iskelesi tam karşımızdaydı. İskeleye gelen her deniz otobüsünden yüzlerce insan iniyor. Birkaç dakika sonra iskelede bekleyen yolcular inen yolcuların yerini almak üzere gemiye biniyorlar ve gemi kısa bir anonstan sonra hareket ediyordu. Güneşli bir gündü. Oturduğumuz masanın yarısı güneşteydi. Ben gölgeli kısma oturmuştum. Kesme şekerler plastik kutular içinde örtüsüz masaların üstüne konmuştu. Birkaç kağıt peçete rüzgarın etkisiyle yerlerde uçuşuyordu. Rüzgar biraz kuvvetli esince kağıt peçete denize sürükleniyordu. Daha önce de bu parkta kitap okurken dikkatimi çekmişti. İnsanlar çikolata şekerleme gibi yiyeceklerin ambalajlarını açtıklarında kağıtlarını masalarının üzerine bırakıyorlar ve rüzgar bu döküntüleri alıp denize savuruyordu. Bu durum kimsenin umurunda değildi. Arif öğretmen denize doğru sürüklenen bir kağıt peçeteyi aldı, masanın üzerindeki kitabının altına sıkıştırdı. Arif öğretmeni içim yeniden ısındı. Onu sevmiştim. Tanışıyoruz. Evet, Arif Bey, birkaç dakika konuşmak istiyordunuz diye söze başladım. Şimdi birkaç dakikadan daha çok zamanımız var. Sizinle saat 4'e kadar kalabilirim. 2 saat zamanımız var. O da bir an önce konuşmaya başlamak ister gibi hemen yanıtladı. Doğan Bey, bana ayırdığınız bu zaman için teşekkür ederim. Sizinle bu kadar süre konuşabileceğimi hayal dahi etmiyordum. Çok mutluyum. Sizinle konuşabilmemin benim için anlamı büyük. Öğretmen olduğunuzu, öğretmenliğe inandığınızı ama mutsuz olduğunuzu söylemiştiniz. Evet, öğretmenliği istediğim için seçtim ama şimdi öğretmenliği seçmekle aptallık yaptığımı düşünmeye başladım. Kaybolmuş gibiyim. Neden aptal hissettiğimi, neden kaybolmuş hissettiğimi de pek bilmiyorum. Nerelisiniz? Eskişehirliyim. Eğitiminizi nerede yaptınız? Eskişehir'de liseyi bitirdim. Ege Üniversitesi'nde yüksek tahsilimi yaptım. Kaç yıllık öğretmensiniz? 5. yılımdayım. Ne zamandan beri aptallık yaptığınızı düşünmeye başladınız? 3 yıl önce böyle düşünmeye başladım. Son 2 yıldır bu duygu gittikçe arttı. Ne oldu Arif Bey? Herhalde durup dururken aptallık yaptım diye düşünmediniz. Bazı olaylar, gözlemler, düşünceler sizi bu duyguya götürmüş olmalı. Evet, öyle oldu. Öyle oldu demekle ne kastettiğini biraz açar mısın? Çaylar geldi. İkimiz de birer şeker attık, karıştırdık. Birer yudum aldık. O cıvıldayan gözler durgunlaştı, bir ara daldı. Sonra yeniden canlandı, bana baktı, gülümsedi. Gülümsemesinde hafif bir utangaçlık vardı. Anlatacaklarının beğenilmeyip yargılanacağını kuşkusu içinde, kaygıyla içini çekti. Göz göze geldik, utangaç bir gülümsemeyle konuşmaya başladı. Annem ve babam benim öğretmen olmamı istemediler. İşletmecilik, bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği gibi piyasada talep edilen mesleklerden birini seçmemi istemişlerdi. Ben öğretmen olmakta ısrar ettim. Neden? Sizin kitaplarınızı okuduğum zaman şunu gördüm. Toplumumuzda ana babalık konusunda önemli aksaklıklar var. Bu aksaklıkların büyük bir kısmı öğretmenler tarafından giderilebilir diye düşündüm. Ana babaların eksikliklerinin bir kısmını belki bir derece giderebilirsiniz diye düşündünüz. Evet Doğan Bey, ama umarım şunun bilincindesinizdir. Ana babaların evde çocuklarına verdikleri eğitim birçok yönden okuldakinden farklı içerik ve kapsamı oluşturur. Yani siz hiçbir zaman öğrencilerin anası ve babası yerine geçemezsiniz. Ne var ki çocukların sağlıklı gelişimi yönünden önemli katkılarda bulunabilir, değerli hizmetler sunabilirsiniz. Doğan Bey, özellikle ilköğretim bana anlamlı bir hizmet olanağı olarak gözükmüştü. Şimdi hizmet olanağı olarak gözükmüyor mu? Hayır, artık öyle düşünmüyorum. Niçin? Her şeyden önce bazı öğretmenlerin öyle düşünmediğini gördüm. Benim ilk meslek aylarımda şevkimi, heyecanımı, coşkumu en çok yadırgayanlar okulumdaki bazı tecrübeli öğretmenler oldu. Ben öğretmenliğe büyük bir hizmet olanağı diye bakarken onlar öğretmenliğe çaresizlikten yapılan bir meslek olarak bakıyorlardı. Mesleğe neden öyle baktıklarını onlara sordunuz mu? Sormaz olur muyum? Sordum tabii. Bizim toplumda eğitimin, bilginin bir değeri olmadığını, öğretmenin ancak lafta değerli olduğunu, aslında öğretmenlere ne ana babaların ne toplumun ne de devletin değer verdiğini söylediler. Okulların durumu, yönetim tarzı, verilen maaş, yöneticilerin öğretmenlerle ilişkisinin sertliği ve evet efendimcilik, ana babaların çocuklarının gelişimine gösterdiği duyarsızlık onların şevkini kırmış. De onlar geçim için öğretmenlik yapıyorlar. Gelişim için öğretmenlik hayalden ibaret diyorlar. Evli değilken, aile geçindirmezken veya öğrenciyken insan rahat rahat hayal kurabiliyor. Ama aile kurup gerçek yaşamın içine girince hayallerin sadece hayal olduğunu anlayacağımı söylüyorlar. Durdu, bir süre düşündü. Daha sonra konuşmaya devam etti. Ve hayal içinde bir ömür geçiremeyeceğimi, benim de nihayet gerçeği anlayacağımı belirtiyorlar. Galiba ben de anlamaya başladım. Ama öyle anlaşılıyor ki bu gerçeği anlamaya başlamanız sizi pek mutlu etmiyor. Hayır, mutlu etmiyor. Bir kere bunun bizim gerçeğimiz olduğunu kabul etmek benim için zor. İkincisi, eğer bu bizim toplumun gerçeği ise bu gerçek içinde öğretmenlik mesleğini seçmem hakikaten aptallık. Bunu görememek de büyük bir safdillik. Bu kadar enayi olduğumu kabul etmekte de zorlanıyorum. Sözün kısası, berbat bir durumdayım. Anlıyorum. Bunu duyduğuma sevindim. Çünkü ben artık kendimi anlayamıyorum. Arif öğretmenim, size Arif Bey yerine Arif öğretmenim demek geldi içimden, izin verir misiniz? Yani öğretmenliği kabul etmemi mi istiyorsunuz? İster kabul edin, ister kabul etmeyin. Benim umurumda olan o değil. Benim önem verdiğim, benim umurumda olan sizin ilk başta öğretmenliğe bakış tarzınızdaki niyetiniz, motivasyonunuz. Bu niyetle siz gelişim için öğretmen olmaya hak kazanmışsınız. Başkası ne derse desin, siz bir öğretmensiniz. Peki kendimi niye aptal hissediyorum, kafam niye karışık? Büyük resmi geniş çerçeveyi çizemediğiniz için, geçim için öğretmenliğin yapıldığı bir bağlam içinde gelişim için öğretmenliği yorumlamaya çalışıyorsunuz. Gelişim için öğretmenlik bambaşka bir yaşam felsefesi. Böyle bir yaşam felsefesinin sınırları içinde siz Arif öğretmensiniz. Ve Arif öğretmenle tanıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Sağ olun hocam. Bu yaşam felsefesi belirginleştikçe, bu yaşam felsefesinin temelleri atıldıkça neden böyle düşündüğümü siz de anlamaya başlayacaksınız. Ama izin verin bir gözlem yapayım burada. Seminerden sonra benim birkaç dakikamı istediğinizde size Arif Bey, bu birkaç dakika içinde konuşulacak konu mu diye sormuştum. Umarım konunun birkaç dakika içinde konuşulacak bir konu olmadığını şimdi görüyorsunuzdur. Evet görüyorum, ama herhalde sizden saatler isteyemezdim. Tabii haklısınız. Geniş kapsamlı bir etkileşim, bir sohbet içinde bu konuyu ele alalım istiyorum. Ne dersiniz? Ben seve seve saatlerimi veririm, ama size yük olmak, sizin değerli zamanınızı almak istemem. Bunun tedirginliği içindeyim. Arif öğretmenim, bu sohbetin yaratacağı yolculuk benim için de anlamlı. Sizin gelişiminiz kadar bu sohbette benim gelişimim de söz konusu olacak. Bana öyle geliyor ki ikimiz de öğretmeniz, ikimiz de arayış içindeyiz. Ve öğretmen olmak isteyişimizin temelinde bizim çocuklarımız var. Onlara ulaşmak, onların olabildiğince gelişmeleri, olabildiğince mutlu bir yaşam oluşturmaları var. Peki hocam, nereden başlayalım? Şimdi ve buradan başlayalım. Yani nasıl, anlayamadım. Şimdi ve burada olup bitenden. Şimdi ve burada benim kafamın karışıklığından, kendimi aptal hissedişimden söz ederek başladık. Evet, ondan başlayalım. Siz Arif öğretmenim diyerek beni onurlandırdığınızdan beri eskisi kadar kendimi aptal, saf, enayi hissetmiyorum. Peki bu gözlem sana ne diyor? Kendimi eskisi kadar aptal hissetmeyişim mi? Evet. Demek ki düşündüğüm kadar aptal değilmişim diyorum kendime. Niçin? Çünkü size, sizin düşüncenize değer veriyorum, saygı duyuyorum. Niçin? Öğretim üyesisiniz. Çok sayıda bilimsel araştırmalarınız var. Kitaplarınız yayınlandı ve okuyucuların beğenisini kazanmış durumda. Sizi birkaç kez televizyonda beğeniyle izledim. Siz bu toplum için değerli bir insansınız. Ve böyle bir insanın bana değer vermesi benim de kendimi değerli görmeme yol açıyor. Arif öğretmenim, öğretmenliği hizmet olanağı için seçtiğinizi söylemiştiniz. Evet, şimdi hizmet olanağı olarak gözükmüyor mu diye sormuştum. O zaman hayır, artık öyle düşünmüyorum demiştiniz. Niçin diye sorduğumda, her şeyden önce öğretmenlerin öyle düşünmediğini gördüm diye başlayan bir açıklama getirdiniz. Her şeyden önce diye başlamanız dikkatimi çekti. Sizin meslekle ilişkinizi etkileyen öğretmenlerin dışında başka kişiler, olaylar ya da etkenler oldu mu? Evet, oldu. Üniversitede okurken oldukça yakın ilişki kurduğum, beğendiğim bir kız arkadaşım, öğretmen olmakta ısrar ettiğim için benimle evlenmek istemedi. Şimdi bir elektronik mühendisiyle evli. Oldukça geleneksel düşünce içinde sıkışıp kalmış bir kız arkadaşınız varmış. Öğretmen olmak istediğiniz için sizi takdir edecek birçok aydın genç bayan olduğundan eminim. Herhalde henüz onlardan biriyle tanışma olanağı bulamamışsınız. Henüz öyle bir imkan bulamadım. Pek arayış içine girdim de denemez. 2 yıl önce kiralık ev ararken bir ev sahibi öğretmen yerine evini ticaretle uğraşan bir başkasına vermeyi yeğledi. Kendisiyle konuştuğum zaman, siz öğretmensiniz, kirayı vermekte zorlanabilirsiniz diye yüzüme kaygısını açıkça söylemekten çekinmedi. Kendi annem ve babam yeteneklerime uygun bir meslek seçmediğim için beni hala eleştirirler. Lisedeki arkadaşlarım benimle alay ederler. Çok safsın lan sen. Millet kendi çıkarı peşinde cebini dolduruyorken sen onların lafına kanarak memleket çocuklarına kendini adamışsın. Bu kafayla senin burnun daha çok sürtülür. Kendini düşünmüyorsan ama bil ki ileride onlar senin çocuklarını düşünmeyecek diyorlar. Arif öğretmenim, izin ver bir manzara çizeyim. Bu manzara içinde kendinizi nasıl hissettiğinizi bana söylemenizi isteyeceğim. Varsayalım ki. Manzara şu, farz edin ki ailelerin çocuklarını yaşama tam hazırlamadığını, onları geliştirmediğini kamu, medya, hükümet anlamış durumda. Biz biliyoruz ki bu eksikliği gidermenin en iyi yolu ana babaları eğiterek onları etkili, geliştiren ana babalar haline getirmek. Ama bunu yapmak güç. Büyük planlama, organizasyon, takip, eğitim stratejisi ve en önemlisi uzun zaman ister. O nedenle farz edelim ki çocukların ailede bulamadığı eğitimi, gelişimi, yaşama hazırlamayı okulda öğretmenlerin yapabileceğini anlayan bir toplumla, bir yönetimle karşı karşıyayız. Varsayalım ki bu anlayış her yerde yaygın, özellikle öğretmenler arasında. Öğretmenler kendilerine toplumun en değerli elemanları olarak bakıyorlar ve biz bu toplumun geleceğinin mimarlarıyız diyorlar. Öğretmenliğe büyük bir hizmet olanağı diye bakarak öğretmen olduğunuz için meslektaşlarınız sizi kutluyorlar. Bir insanın yaşamının bundan daha anlamlı olamayacağını, parası pek iyi olmasa dahi en doyurucu, en anlamlı, en coşkulu mesleklerden birini seçtiğiniz için sizi övüyorlar. Üniversitedeki kız arkadaşınız öğretmen olduğunuz için sizi takdir ediyor ve hayranlık duyuyor. Anneniz ve babanız, oğlum sen daha çok para kazanacak meslekler seçebilirdin ama hiçbir meslek öğretmenlik kadar anlamlı ve doyurucu olamazdı. Seni kutlarız diyorlar. Lise arkadaşların, Arif seninle gurur duyuyoruz. İçimizde en anlamlı mesleği sen seçtin. Para önemli ama anlamlı bir hizmet yaptığın duygusu daha da önemli. Seni takdir ediyoruz diyorlar. Ben konuşmamı sürdürürken Arif öğretmen gülümseyerek önüne bakıyordu. Ne demek istediğinizi anlıyorum Doğan Bey. Ben yine de size soracağım soruyu sorayım. Farz etmiş olduğumuz bu ortamda da yine sizin aklınız karışır, öğretmen olmaya karar verdiğiniz için kendinizi aptal, saf bir hisseder miydiniz? Sanırım hissetmezdim. Demek ki kendi mesleğimi değerli görüp görmeyeceğime karar verirken ben başkalarının tepkisini değerlendirmesini esas alıyorum. Bu başkası kategorisine ben de giriyorum. Anlayamadım hocam. Sizi Arif öğretmenim diyerek onurlandırdığımdan beri eskisi kadar kendinizi aptal, saf, enayi hissetmediğinizi söylemiştiniz. Çünkü bana benim düşünceme değer verdiğinizi, saygı duyduğunuzu söylemiştiniz. Niçin diye sorduğumda öğretim üyesi olduğumu, bilimsel araştırmalarımın olduğunu, kitaplarımın yayınlandığını ve buna benzer şeyler söylemiştiniz. Ve böyle bir insanın bana değer vermesi benim de kendimi değerli görmeme yol açıyor demiştiniz. Şimdi anladım. Sustu. Uzun süre suskun kaldık. Karşıdan beyaz kasketli 70 yaşlarında bir adam, başı örtülü kendisinden biraz daha genç gösteren 60 yaşlarında gözlüklü bir kadının koluna girmiş, birlikte park tarafından kahveye doğru ağaçların arasından yavaş yavaş yürüyorlardı. Yaşlı adam ceketinin içinde beyaz uzun kollu bir gömlek, keten pantolon, keten ayakkabı, kadın ise uzun bir palto giymişti. Onları izlerken kafamda bir senaryo canlandı. Adam bir bürokrat olmalıydı ve otorite kurduğu bir çalışma ortamında korkulan, saygı duyulan bir kimse gibi davranılmaya alışmıştı. Şimdi pek önemsemediği, zayıf gördüğü kadının koluna yaslanmak zorundaydı. Geçirdiği felçten sonra artık kendi başına rahat yürüyemiyordu. Garsonu aradı gözlerim ve göz mesajımı alan farklı bir garson geldi bu kez. 30 yaşlarında kırçıl saçlı, ciddi görünüşlü, sağlıklı biriydi. Önü gri, kolları ve arkası siyah renkli, önden düğmeli, uzun kollu bir gömlek giymişti. Bol ince ketenden bir pantolonu vardı. Pantolonunun arka cepleri bir şeylerle doldurulmuş gibi şişkindi. Bir Nescafe ve su istedim. Arif Bey yine çay tercih etti. Garson sütlü mü olsun diye sorarken, siz buranın yenisisiniz galiba der gibi bakıyordu. Saygılı bir tavırla yanımızdan ayrıldı. Arif Bey, bunu açtığımı sanıyordum diyerek konuşmaya başladı ve devam etti. Ama ortamın gerçekleri yavaş yavaş beni etkisi altına aldı herhalde. Daha önce söylediğimi yeniden söyleyeceğim. Büyük resmi geniş çerçeveyi çizemediğin için ortamların gerçekleri seni gerçeklerin haline geliyor. Geçim için öğretmenliğin yapıldığı bir bağlam içinde gelişim için öğretmenliği yorumlamaya çalışıyorsunuz. Halbuki gelişim için öğretmenlik bambaşka bir yaşam felsefesi. Garson istediklerimizi getirmişti. Süratle kahve ve çayı masamıza bıraktı. Afiyet olsun dedi ve uzaklaştı. Arif Bey çayına bir şeker atıp karıştırırken ben de kahvemden bir yudum aldım. Anlam arayışı. Arif Bey, biraz anlam arayışından söz etmek istiyorum. Çünkü o sürecin tam içindesiniz. Evet, ben de öyle görüyorum. Sanırım psikoloğa gidişinizin de temelinde bu var. Haklısınız ama üzülerek söyleyeyim, bu konuda benim gittiğim psikolog bana pek yardımcı olamadı. Belki de kendisinin anlam arayışına yardımcı olamayan bir psikoloğa gittiniz. Bilmiyorum, belki de bana pek anlam ifade etmeyen kalıplanmış sözler söyledi. Kafanızı çok takıyorsunuz, biraz kalender olun, başkalarının sözlerine o kadar önem vermeyin, insanlar hayatta umduklarıyla değil bulduklarıyla yetinmeli gibi. Bunları kendime ben de söyleyebilirdim. Daha doğrusu sokaktaki biriyle konuşsam da buna benzer şeyleri bana söyleyebilirdi. Türkiye'de henüz kimin klinik psikolog olarak çalışabileceğini belirleyen yasalar oluşmamış durumda. O nedenle kendine psikolog diyen herkese yetkin psikolog olarak bakmamak gerekir. Bir ön araştırma yaparak psikoloğun ne gibi bir eğitimsel ve mesleksel hazırlıktan geçtiğini öğrenmek gerekir. Bir arkadaşımın tanıdığı olduğu için o psikoloğa gitmiştim. Yetkinliği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Kahvemden bir yudum daha aldım. Anlam arayışında ilk adım kritik ve can alıcı soruları sorabilmektir. Bu soruları kişi kendine sorabilir ya da bir başkası sorarak onun düşünmesini sağlayabilir. Ne gibi sorular? Basit sorular. Çocukların masumiyeti içinde sordukları türden sorular. Örneğin ben kimim sorusu gibi. Arif Bey sanki karşısında küçük bir çocuk varmış da ona bu soruyu soruyormuş gibi durdu. Bir süre düşündü ve daha sonra... Anlam arayışında ilk adım kritik sorular sorabilmektir dediniz. Peki ikinci adım ne? O soruların yanıtını aramak. Ben kendime hangi soruları soracağımı bilemediğim için onların cevabını da arayamıyorum herhalde. Bence siz hangi soruları soracağınızı bilmeden soramadığınız soruların cevaplarını arıyorsunuz. Nasıl yani? İçinde bulunduğunuz ruh haline farkındasınız. Kendinizi aptalın biri olarak görüyor, mutsuz hissediyorsunuz. Yanlış bir seçim yaptığınızı düşünüyorsunuz. Evet, doğru. Neden böyle hissettiğinizi anlamak istiyorsunuz ve daha sonra tabii bu duygulardan kurtulmak istiyorsunuz. Ama size göre hangi soruları soracağımı bilmiyorum. En önemli adım kritik soruyu sorabilmek ve siz henüz o kritik soruyu sormuş değilsiniz. Soruların basit olduğundan, bunların çocuk masumiyeti içinde sorulması gerektiğinden söz ettiniz. Örneğin ben kimim gibi. Gerçekten öyle. Küçük çocuklara bu soruyu sorarsanız onlar cevabı hemen bilirler. Kimisi ben babamın oğluyum der. Kimisi ben annemin oğluyum der. Çevresinde en güçlü, en güvenilir, en yakın gördükleri kişiyle ilgi kurarak bu soruya cevap verirler. Çocuğun yaşamında güçlü kişi baba ise babamın oğluyum, anne ise annemin oğluyum der. Ben babamı ve annemin oğluyum diyen çocuk anne ve babasının her ikisini de güçlü ve yakın görmektedir. Büyüdükçe ne yaparlar? Büyüdükçe kişinin sosyal boyutları karmaşıklaşır. Ben kimim sorusuna hangi sosyal bağlam içinde yanıt verecekse o bağlama uygun yanıt bulur. Sosyal bağlamdan neyi kastettiğinizi pek anlayamadım Doğan Bey. Hangi sosyal durumda kimlerle iken, hangi konu konuşulurken, nerede gibi boyutları kastediyorum. Örneğin bir baba çocuğunun okulunda diğer ana babalarla beraberken biri gelse ve beyefendi siz kimsiniz diye sorsa, sanırım hiç düşünmeden efendim ben Mustafa'nın babasıyım diye cevap verir. Çünkü sosyal bağlam ana babaların bulunmasını gerektiren bir yer. Aynı kişi siz kimsiniz sorusuna içinde bulunduğu bağlama göre Leman Hanım'ın kocasıyım, doktorum, sizin komşunuzum, Hüsnü Bey'in büyük oğluyum ve benzeri türünden cevaplar da verebilir. İçinde bulunduğu sosyal duruma göre bu kişi Türk'üm veya elhamdülillah Müslümanım diye de cevap verebilir, öyle değil mi? Evet, doğru. Peki ama bu soruya vereceğim cevabı zaten siz bana söylediniz. Sen kimsin diye bana sorarsanız sizinle geliştirdiğim ilişki bağlamı içinde ben Arif öğretmenim diye cevap vermem gerekiyor. Bu noktada ben soru sormaya devam edeyim. Siz de bütün içtenliğinize cevap vermeye çalışın. Şimdi mi? Evet, şimdi. Peki. Öğretmenliğinizin ötesinde siz kimsiniz? Dürüst, çalışkan, iyi niyetli, insanları seven, hizmet etmeye çalışan bir insanım. Dürüst, çalışkan ve diğer özellikleri olan bir insan olmanın ötesinde siz kimsiniz? Arif Bey cevap vermeden bir süre düşündü, gözlerini kıstı, camdan dışarı baktı. İnsan olmanın ötesinde ben kimim diye kendi kendine mırıldanarak soruyu tekrar etti. Daha sonra bana baktı, bilmiyorum dedi. Aklıma bir cevap gelmiyor. Birbirimize baktık ve güldük. Soru basit görünüyor ilk başta ama biraz deşince o kadar kolay olmadığı ortaya çıkıyor, değil mi? Evet, gerçekten de öyle. Benim gibi eğitim görmüş birine bu basit soru bu kadar zor geliyor ise sokaktaki sıradan insana herhalde daha zor gelir. Onlar bu soruyu sorma şansına hiç sahip değiller. İçinde yetiştikleri sosyal ortam onlara sürekli hangi bağlamda ne olduklarını hatırlatıyor. İçinde yetiştiği kültürel ve sosyal bağlamların ötesinde kim olduklarını sorgulayanların sayısı az hem de çok azdır. Bu soruyu kimler sormuş? Bu soruyu sorabilmiş ve sormaya, deşmeye devam edebilmiş olanların çoğu düşünürler, filozoflar. Peki onlar ne gibi bir cevap bulmuşlar? Filozoflar birbirlerinden farklı cevaplar bulmuşlar ve bu nedenle de farklı felsefeler geliştirmişler. Farklı felsefelerin gelişmesine yol açtığına göre bu soru filozoflar için de temel bir soru olmalı. Modern felsefe bu konuya ontoloji adını veriyor. Onto, Latince varlık anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi lojide inceleme alanı, bilim, kuram, doktrin anlamına gelebiliyor. Ontoloji kelimesini varlığı inceleme alanı, varlık kuramı, varlık bilimi olarak Türkçe'ye aktarabiliriz. Sanırım felsefe öğretmenleri ontoloji olarak kullanıyorlar. Kısacası varoluşun ne olduğuyla ilgili düşünme, inceleme alanına verilen isim. Doğan Bey, felsefe alanında özel bir çalışma mı yaptınız? Hayır, özel bir çalışma yapmadım. Ama felsefeyi temel bir çalışma alanı olarak gördüğüm için fırsat buldukça temel felsefe konularında okumak isterim. Özellikle felsefede çağdaş gelişmeleri takip etmek gibi. Niçin? Çünkü farkında olalım ya da olmayalım, birey olarak ya da toplum olarak uğraştığımız sorunların hepsinin temelinde felsefi bir boyut yatmaktadır. Bu felsefi boyutu açık seçik ortaya koymadıkça çözmeye çalıştığımız sorunu tümüyle anlayamayız. Ve tabii tümüyle anlayamadığımız sorunları gerçekten çözecek yetiye hiçbir zaman erişemeyiz. Bu toplumlar için geçerli olduğu kadar herhalde bireyler için de geçerli. Bence kesinlikle öyle. Demek oluyor ki içinde bulunduğum sorunların felsefi boyutlarını kavramadıkça hayatımın için anlamsız bulduğumu ve kendimi aptal hissettiğimi çözemem. Evet, onun için seminer sonrası benimle birkaç dakika konuşmak istemeniz sorununuzun felsefi boyutları hakkında pek bir şey bilmediğinizi ifade etti bana. Şimdi o felsefi boyutların farkına varmanın süreci içindeyiz, öyle mi? Evet, şu anda sizin kafanızı kurcalayan sorunların felsefi temellerini araştırıyoruz. Şimdi neyi konuştuğumuz ve niçin böyle konuştuğumuzu daha iyi anlıyorum. Felsefenin üç temel alanı var. Bunlardan biri biraz önce sözünü ettiğimiz ontoloji, varoluşun incelenmesi. Bir diğer temel felsefe alanı da epistemolojidir. Episteme ve loji kelimelerinden oluşur. Episteme eski Yunanca'da bilgi anlamına gelir. Epistemoloji bilginin doğasını, kaynağını, sınırlarını inceleyen bir alandır. Epistemoloji alanında çalışan biri bir insan bir şeyi biliyorum dediği zaman o kişinin ne demek istediğini, yani bir şeyi bilmek ne demektir konusunu inceler. Felsefenin bir diğer temel alanı da etiktir. Latince etika, eski Yunanca etike kelimelerinden üretilmiştir. Ahlaki ve sosyal davranışın incelendiği alandır. Bu alanda çalışanlar bir insan olarak yapmamız gerekenlerin ne olduğunu incelerler. Bu konular birbirinden ayrı ayrı mı inceleniyor? Bu konular birbirinden ayrı imiş gibi düşünülebilir ama felsefe tarihine baktığımızda birçok filozofun bu alanlar arasında organik ilişkiler kurarak düşünce sistemlerini geliştirdiklerini görüyoruz. Ne demek organik ilişkiler kurmak? İnsan bir bütün olduğu için insanla uğraşırken, insanla ilgili herhangi bir konuyu irdelerken, insanın bütünlüğünü gözden kaçırmadan onun bütünlüğüyle ilişkiler kurarak konuyu tartışmaya, organik ilişkiler kurarak tartışmak diyorum. Anladım. Farklı filozoflar bu alanlara farklı ağırlıklar vermişlerdir. Doğal olarak filozof kendi bildiği alana daha önem vermiş ve o alanda daha ayrıntılı kavramlar geliştirmiştir. Örneğin Eflatun'un temel alanı ontolojidir. Bilmeyle ve davranmayla ilgili fikirlerini bu varoluş felsefesinin üzerine kurmuştur. Öte yandan ünlü Fransız düşünürü Descartes bilmeye önem vermiş, davranma ve var olmayı bilme alanını temel alarak oluşturmuştur. Michel Foucault gibi nasıl davranılmalı konusuna önem verip inceleyenler ise bilme ve var olma felsefelerini etik felsefeleri üzerine kurmuşlardır. Yani bu temel felsefe alanlarından biri en temeldir, diğerinden daha önceliklidir diye bir durum yok. Hayır, böyle bir durum yok. Her filozof kendi anlayış sistemi içinde bu önceliği belirliyor. Kendimle ilgili olarak bu alanları tanımlayacak olursam şöyle diyebilir miyim? Ben kimim sorusunu sorduğum zaman ontoloji alanında bir düşünür oluyorum. Ben ne biliyorum veya öğrencilerimin neyi bilmesini, nasıl bilmesini istiyorum sorularıyla ilgilendiğim zaman epistemoloji sorunlarına yöneliyorum. Ve nasıl davranmam gerekiyor, ne yapmalıyım sorularını sorduğum zaman da etik alanına girmiş oluyorum. Evet, söylediğiniz gibi. Şimdi ben kimim sorusunda tıkanmış kalmıştım. Siz dürüst, çalışkan ve diğer özellikleri olan bir insan olmanın ötesinde sen kimsin diye sorduğunuzda nasıl cevap vereceğimi bilememiştim. Şimdi oraya dönsek olur mu? 13-14 yaşlarında bir boyacı çocuk, bir elinde boyacı kutusu, diğerinde 4-5 kiloluk boş bir konserve kutusu ile dolaşıyordu. 3 masa ilerimizde esmer bir hanımla oturan pos bıyıklı bir adam çocuğa işaret etti. Çocuk teneke kutunun üstüne oturup adamın önünde oturarak ayakkabısını boyamaya başladı. Kadının omuzuna attığı saçları düz ve uzundu. Doğu Anadolu'lu havası vardı ama o yörenin çoğu kadınları gibi ezik ve utangaç görünmüyordu. Garasını tuttuğu sağ elini yüzüne dayamış, bileğine de saçlarını toplayıp bağlarken kullandığı siyah kumaş tokayı dolamıştı. Boyacı çocukla oldukça ilgili görünüyordu. İri gözlerini ondan ayırmıyor, sürekli ona bir şeyler anlatıyordu. Çocuk hiç kadına bakmadan işini yapıyor, ara sıra bir iki kelimeyle cevap veriyordu. Ayakkabısı boyanan adam orada olmaktan pek mutlu gözükmüyordu. Kısa kollu çizgili ince bir gömlek giymişti. Göbeği hafifçe pantolonun kayışının üstüne dökülmüştü. Şimdi ve burada bulunan her insanın oldukça karmaşık ama mutlaka kendine özgü bir anlam düzeni olduğunu düşündüm. O kadın bu boyacı çocuğa neden bu kadar ilgi duyuyordu? O çocuğun kendi yaşamında dokunduğu bazı şeyler olmalıydı. Ama ne? Bilebilsem kendine özgü bir Anadolu öyküsü oluşurdu. Her bir insanın öyküsünü bilebilmeyi isterdim. Her bir insanı kendi öyküsü içinde tanıyıp onlarla yaşamının ilişki içinde olmasını isterdim. Onları yargılamadan kabul edecek olgunluğa eriştiğimi düşündüm. İçimde adı konmamış bir sevginin enerjisi vardı. Ben kimim? Aynı enerji içinde Arif Bey ile ilişki kurduğumu düşündüm. Konuştuğumuz konuya geri dönmek istedim. Arif Bey, kısa bir deneme yapmama izin verin. Nasıl bir deneme? Oturduğunuz yerde gözlerinizi kapatarak yapacağınız bir deneme. Peki. Sandalyenizde rahat oturun ve gözlerinizi kapatın. Şimdi bedeninizin farkına varın. Ayak ucunuzdan tepenize kadar şöyle bir gözden geçirin. Gergin yerler var mı? Rahat hisseden yerlerin, rahatsız hisseden yerlerin, hamlanmış, yorulmuş ya da zinde, dinç kısımların farkına varın. Şimdi duygularınızı gözden geçirin. Şu anda ne gibi duygular içindesiniz? Heyecan mı hissediyorsunuz? Kaygınız var mı? Mutlu musunuz? İçinizde biraz rahatsızlık var mı? Sakin misiniz? Şimdi düşüncelerinizi gözden geçirin. Neler düşünüyorsunuz? Aklınızdan şu anda ne gibi düşünceler geçiyor? Şimdi ve burada olan şeyleri mi düşünüyorsunuz? Yoksa geçmişle ya da gelecekle ilgili düşünceleriniz var mı? Sadece konuştuğumuz konuları mı düşünüyorsunuz? Yoksa kişisel yaşamınızda öğretmenliğinizle veya yaşamınızın daha başka yönleriyle ilgili düşünceler geliyor mu? Bu arada garson yandaki masaya su ve ayran getirdi ve ayrılırken bizim masaya sürtünerek geçti. Arif Bey'in gözlerini açmak ister gibi bir hali vardı. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Garson gittikten sonra konuşmaya başladık. Ben kimim sorusuna ben bedenimim. Kiminde cevap verebilir misiniz? Bedenim bir parçam ama ben kimim sorusunun cevabı olamaz. Gerçekten de olamaz. Siz küçükken size yine Arif diyorlardı. Size birçok çocukla birlikte çekilmiş bir resim gösterseler ve sen hangisisin göster deseler, kendinizi o grup içinde bulur gösterir ve işte ben buyum dersiniz. Halbuki çocukluk bedeninizde, şimdiki Arif Bey'in bedeni birbirinden çok farklı. Sizin bedeninizde milyarlarca hücre yenilendi. Ama siz yine o çocuğun ve şimdiki Arif'in aynı insan olduğunu rahatlıkla ve kuşkusuzca söyleyebilirsiniz. Evet, söyleyebilirim. Aynı şeyi duygularınız ve düşünceleriniz için de söyleyebilir miyiz? Yani ben duygularım değilim anlamında mı? Evet, o anlamda. Tabii söyleyebiliriz. Ben düşüncelerim değilim ve duygularım da değilim. Psikoloğa gittiğinizden söz etmiştiniz değil mi? Evet, ama o psikoloğun size pek yararı olmadığını da söylediniz. Pek yararı olmadı, hatta sıkıldım. Bilimsel psikoloji uzun yıllar bilincin kendisiyle bilincin içeriği arasında bir ayrım yapamadı. Bilinç farkında olan, bilincin içeriği ise farkında olunan şeydir. İkisi aynı şey değildir. Algılayan, gözlemleyen bilinçtir. Algılanan, gözlemlenen ise bilincin içeriğini oluşturur. Gözünüzü kapattığınızda bedeninizi, duygularınızı, düşüncelerinizi gözlediniz. Gözleyen sizin bilincinizdi. Bedeniniz, duygu ve düşüncelerinizle ilgili algılamalarınız ise içerikti. Evet, bunu anlayabiliyorum ama bütün bu konuştuklarımızın ben kimim sorusuyla ilgisi ne? Bakın size bir öykü anlatayım. Belki o zaman konuştuğumuz şeylerle sorunun ilişkisini daha iyi anlarsınız. Baraj yapımında çalışan bir grup işçi ırmağın sığ kısmından karşıya geçmişler. Karşıya geçince ustabaşı galiba arkadaşlardan biri eksildi diyerek grubu saymış ve gerçekten de bir kişi eksik çıkmış. Çünkü ustabaşı kendini saymayı ihmal etmiş. Ustabaşı yardımcısına bir de sen say demiş ama yardımcısı da kendini saymayı unuttuğu için o da bir kişinin eksik olduğunu söylemiş. Bundan sonra her işçi sırayla gruptaki kişileri saymışlar fakat her biri aynı hatayı yaptığı için bir kişi hep sürekli eksik çıkmış. Nihayet o civardan geçen bir köylü bunların durumunu görmüş, sorunlarını öğrenmiş ve bir de o saymış. Eksiğiniz yok demiş. Ancak o zaman grubu sayanın kendisini de sayması gerektiğini anlamışlar. Ben kimim sorusuna cevap ararken hep bilincin içeriğini saymışızdır. Ben öğretmenim, ben anneyim, doktorum, evladım ve buna benzer gibi. Çoğu kez o soruyu soran bilinci hesaba katmadık. Halbuki ben kimim sorusunun cevabı orada yatıyor. Ben bütün bu soruları soran, farkında olan, gözlemleyen bilincim. Çocukluğumdaki Arif ile şimdiki Arif arasındaki ilişki de bu bilincin sürekliliğinden mi kaynaklanıyor? Resimde işte ben buyum demenizi sağlayan sizin bilincinizin sürekliliğidir. Duygularınız, düşünceleriniz, bedeniniz, sosyal rolleriniz değişse de ben özdeşimini ayakta tutan sizin bilincinizin sürekliliğidir. Cinsiyet değiştirenlerde de herhalde bilincin bu sürekliliği, cinsiyet değişiminden önceki insanla sonraki insanla aynı olarak gösteren şey olsa gerek. Nasıl pek anlayamadım. Yani hayatının bir kısmını erkek olarak geçirip daha sonra ameliyatta kadın olanlar var. Onlardan söz ediyorum. Onlar da cinsiyet değişiminden önce çekilmiş bir resmini gösterip ben buyum diyebilirler. Ha evet, anladım. Gerçekten güzel bir örnek. Özel bir hapishane. Bilimsel psikoloji uzun zaman bu farkında olan gözlemleyen bilinçle gözlemlenen arasındaki farkı pek önemli görmedi. Böylece ne oldu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum, ne oldu? Gözlemleyen benle gözlemlenen ben arasındaki fark bilinmeyince insanlar gözlemlenen şeyin içinde hapis oldular. Ben öğretmenim, marangozum, babayım, anneyim, Müslümanım, kadınım, erkeğim gibi sosyal rollerin içinde kendilerini tanımlamaya çalıştılar ve tabii ki bu olup kaldılar. Bir süre sustum. Kahvemden bir yudum aldım. Arif Bey'in gözünün içine bakarak tane tane şunu söyledim. Sizin bunalımınızın temelinde sizin de böyle bir hapishanenin içinde olmanız yatıyor. Arif Bey dikkatle söylediklerimi dinliyordu. Gözleri heyecanını saklayamıyordu. Şu anda birçok şeyi gördüğünü ve anladığını sezinliyordum. Bir süre sessiz kaldıktan sonra konuşmaya başladı. Beni tıpış tıpış hapishaneye sokmuşlar da haberim yokmuş. Hatta onlar sokmamışlar. Ben hapishaneye kendi ayaklarımla gitmiş, hapishanenin kapısını da üstüme kilitlemişim. Daha sonra hapishanenin penceresinden bakarak batsın bu dünya arabeskini söylüyorum. Arif öğretmenim, konuyu kesinlikle kavradınız. Bu öyle hapishane ki kapısını ancak kişinin kendisi açabilir. Ben açtım mı hocam? Yani artık hapishanede değil miyim? Sana hem iyi hem de kötü haberim var. Kötü haberim iki tane. Birinci kötü haberim şu, henüz hapishaneden çıkmış değilsin. İkinci kötü haberim ise şu, ben de hala hapishanedeyim. Siz de mi hapishanedesiniz?